SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen hava saldırısında onlarca Türk askeri hayatını kaybetti ve çok sayıda asker yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı mücadelenin kritik bir sürece girdiğini söyledi. Başbakan Scott Morrison, spor kulüplerine verilen yardımlarla ilgili olarak kendi kurumunun hiçbir karara dahil olmadığını açıkladı. Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerinin sayısını şimdiye kadar Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı. En son açıklamasında 33 Türk askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Değerli basın mensupları, Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan ağır yaralı olan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak sağlık mensuplarımızın ifadesi hiçbir Mehmetçiğimizin hayat tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Sosyal medyada ölü sayısının 100'ü bulduğuna dair iddialar mevcut ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de acil toplantı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla değerlendirme yapmak üzere parti genel merkezine geçti. Alınan bilgiye göre Savunma Bakanlığı'ndan bölgeden gelen ilk bilgiler konusunda değerlendirme yapıldı. Bakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı, Beştepe'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarıyla acil toplantı yaptı. Ancak toplantıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan ilk açıklama Fahrettin Altun'dan geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir dendi. Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekillerinden Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzel Mansur ve Suzan Şahin'i Hatay'a gönderdiği belirtildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Erdoğan'la telefonda görüştüğü belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, haberlerin ardından yaptığı açıklamada katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağıracaklarını söyledi. İdlib'deki Türk mevzilerine yapılan saldırıdan önce Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını Suriye'ye izinsiz girdiği gerekçesiyle düşürdüklerini açıklamıştı. Amerikalı senatör Lindsey Graham de Suriye'nin İdlib kentine meydana gelecek bir insani krize karşı şehirde uçuş yasağı talep etti. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de bundan sonra karadan veya denizden Avrupa'ya geçecek Suriyeli mültecilerin durdurulmayacağını açıkladı. Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesini emredildiğinde sözlerini ekledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada Suriye'deki Türk askerlerine yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık saldırının endişe yarattığını ve bu konuda NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Ayrıca Rusya, İran ve Suriye rejiminin İdlib'deki başlattığı taarruza son verilmesi çağrısında bulundu. İdlib'deki gelişmeler konusundaki detaylı değerlendirmeyi Yavuz Oğan'la yaptığımız Türkiye gündemi bölümümüzde dinleyeceksiniz. Diğer haberlerde Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe girildiğini açıkladı. Kurumun başındaki Dr. Tedros Ghebreyesus, İran, İtalya ve Güney Kore'deki salgınların hastalığın şiddetini arttırdığını söyledi.
No country should assume it won't get cases. That could be a fatal mistake and quite literally. This virus does not respect borders.
Hiçbir ülkenin koronavirüsün sıçramayacağını düşünme lüksü olmadığını belirten yetkili, koronavirüsün ırk, etnisite veya ülkenin gayri safi milli hasılasını tanımadığını belirtti. Japonya, pazartesiden itibaren okulların birkaç hafta boyunca kapatılacağını açıkladı. Başbakan Shinzo Abe, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin uzun bir süre bir arada kaldığı okulların kapatılmasının sadece önlem olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'da yabancı ülke vatandaşlarının umre yapmasını askıya aldığını açıklamıştı. Avustralya'da ise acil durum planı devreye sokuldu. Bugün de sağlık bakanları Melbourne'de bir araya gelip koronavirüsün bir pandemik olarak tanımlanması durumunda ne yapılacağını tartışacak. Çin'i ziyaret etmiş kişilere yönelik 14 günlük giriş yasağı da bir hafta uzatıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurumu'nun direktörü Michelle Bachelet, tüm dünyada Asyalı görünüşlü kişilere yönelik ayrımcılığın arttığını söyledi.
A health crisis like this epidemic is a test of our society's resilience, and the human rights framework brings crucial guideposts that can strengthen the effectiveness of our response.
Salgın gibi kamu sağlığını etkileyen krizlerin toplumun gücünü ve insan haklarına saygısını gösterdiğini söyleyen Bachelet, alınacak tüm önlemlerin herhangi bir ayrımcılığa müsaade etmemesi gerektiğini belirtti. Öte yandan salgın, mali piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetleri geçenlerde görülen zirveden yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşadı. Avustralya'nın ASX endeksi de açılışta %3'ten fazla düştü. Bu konuda programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı bilgi vereceğiz. Spor fonları skandalı bitmek bilmiyor. Başbakan Scott Morrison, geçen yılki federal seçimler öncesi dağıtılan spor fonlarının nereye gittiği konusunda başbakanlığın hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Başbakanlığın istifa eden eski spor bakanı Bridget McKenzie'nin ofisiyle fonlar hakkında karşılıklı 130 e-posta attığı ortaya çıkmıştı. Avustralya Sayıştayı fonların genelde koalisyonun kazanmaya çalıştığı bölgelere gittiğini iddia etmişti. Morrison, Başbakanlık'la McKenzie'nin Spor Bakanlığı'nın fonlar hakkında birlikte çalıştığı iddiasını reddetti.
Of course not, because they were the authority for making the decisions, and this is what the Auditor General.
Kararlarda Başbakanlığın hiçbir etkisi olmadığını, tamamen Spor Bakanlığı'nın inisiyatifinde ilerlediğini söyleyen Morrison, bunun Sayıştay raporunda da belirtildiğinin altını çizdi. Başbakanlığın katkısının son kararlarda hiçbir etkisi olmadığının da raporda belirtildiğini söyledi. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika'ya sınır dışı edilmesi davasına bakan hakim, avukatlarıyla beraber oturamayacağına karar verdi. Assange, avukatlarıyla özel olarak görüşemediğini ve bu yüzden de sağlıklı savunma yapamadığını söylüyordu. Hakim Vanessa Barresi, duruşma sırasında aralarda avukatlarıyla özel olarak konuşabileceği bir odaya gidebileceğini söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün Sydney'de Başbakan Scott Morrison'la görüşüyor. Görüşme öncesi Ardern, suçlu bulunan Yeni Zelandalıların sınır dışı edilmesi politikası konusunda Morrison'a baskı yapacağını söyledi. Ancak küresel ısınmanın gündemde olmadığını belirtti. Avustralya Yerlileri Bakanı Ken White, Yeni Zelanda'nın Maori Kalkınma Bakanı Nanaia Maut'la işbirliği anlaşması imzalayacak. Federal mahkemenin ABC'nin Sydney bürosuna yapılan baskının yasal olduğuna karar vermesine ABC itiraz etmeyeceğini açıkladı. Geçen Haziran'da Afgan dosyası haberiyle alakalı olarak yapılan baskın büyük tepki çekmişti. Afgan dosyası Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan sızan belgelerle Avustralyalı askerlerin Afganistan'da işkence suçu işlediğini iddia ediyordu. ABC'nin başındaki David Anderson, yanlış olanın yasa olduğunu ve ABC'nin yanlış yasaları mahkeme yoluyla değiştiremeyeceğini söyledi. Polisin elektrik şok tabancası ile kızını vurduğunu söyleyen Queensland'li bir anne açıklama bekliyor. Townsville'de yaşayan genç kızın da selebral palsy olduğunu söyleyen anne, kızının bu tür bir muameleyi hak edecek ne yaptığını sordu. polis kızın agresif davrandığını iddia ediyor. Çocuk hakları savunucuları 10 yaşında çocukların hapse konulmasına izin veren yasaların değişmesi için federal hükümete çağrıda bulundu. Save the Children örgütü yasal sorumluluk yaşının 10'dan 14'e çıkmasını istiyor. Eyaletlerin adalet bakanları konu hakkında Haziran'da bir araya gelecek. Birleşik Krallık'ta yaşayan 111 yaşındaki emekli öğretmen resmen dünyanın en yaşlı kişisi ilan edilecek. Bob Wayton halihazırda Birleşik Krallık'ın en yaşlı insanı. 29 Mart 1908'de doğan Bob Wayton kırdığı rekoru pek de umursamıyor.
It's just another fact of life.
And what do you put your longevity down to?
Sadece hayatın bir başka gerçeği diyen Wayton, nasıl bu kadar uzun yaşadığı sorulunca hiçbir fikri olmadığını, büyük ihtimalle iyi genleri olduğunu söyledi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 4 Türk lirası 9 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Yunan ekip Olympiakos'a evinde 2-1 yenilen Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nden sürpriz bir şekilde elendi. Manchester United ise Club Brugge'u 5-0 yenerek son 16'ya kaldı. Diğer spor haberlerini programın sonunda dinleyebilirsiniz. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Başkent Canberra genelde güneşli 28, Sydney güneşli 25, Melbourne bulutlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 23, Perth yağmur bekleniyor 31, Hobart parçalı bulutlu 19, Brisbane yağmur bekleniyor 31 ve Darwin yağmurlu 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.